Ayrım 43, sayfa 402. Son perde. Demokratik ordu Peloponez'de bozguna uğramıştı. İkinci tümen Rumeli'de çözülüyor, birinci tümen Tiselya'dan geçerek kuzeye doğru çekiliyordu. Sahne son perde için hazırdı. Yunan çıbanının deşilmesini artık açıkça isteyen Sovyetlerden hiçbir yardım beklenemezdi. Kominform tarafından köşeye sıkıştırılmış ve kafası Trieste sorunuyla meşgul olan Tito, daha çok şey verebilecek durumda değildi. KKE'nin 6. planumunda belirlenen Makedonya politikası, Yunanlılar arasında yeni bölünmeler yaratıyordu. Bu politika Tito'nun ayaklarının altındaki zemini kaydırmış, fakat Sovyetlerin Paris konferansında aldıkları tutumu tam olarak değiştirmeyi başaramamıştı. Yunanlı partizanlar karantinaya benzeyen bir tecrit durumu içinde Gramos'u yeniden fethetme işine sarıldılar. Sanki katledilmek için bir araya toplanıyorlardı. Hükümet güçleri olanca varlıklarını sonuncu hedefleri üzerinde yoğunlaştırırlarken, Mayıs ve Haziran aylarında kazanılan başarılar, partizanların bedeli çok yüksek bir hayali beslemelerine yardımcı oluyordu. İnsanlar en tehlikeli noktada büyük bir şevkle tutuluyorlardı. Genel coşku yabancı gözlemcileri etkiledi. Ezgileriyle güz mevsiminden önce bedeli kanla ödenen, her bir taşın değerini artıran şarkıcılara ve şairlere esin kaynağı oldu. Fransız Komünist Partisi üyelerinden Simon Terry, 1948'de Marcos üzerine hayranlık dolu, kapsamlı yazılarla Yunan dağlarından ülkesine döndü. Kitap ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra kahramanı ansızın bir tür ideolojik salgına yakalandı ve tüm basım Ortodoksluğun bekçi köpekleri tarafından hamur haline getirildi. 1949 Mayıs'ının sonunda Paul Éluard, Yves Farc, Jean Maurus Herman ve Bassis, Pırağa giderlerken Özgür Yunanistan'dan geçtiler. Gramos'ta çocuk yaşta kişilerden oluşan ordunun bazı zaferlerine tanık oldular. 25 yaşında genç kadınların savaşta taburlara komuta ettiklerini gördüler ve zaferin yakın olduğuna inanmaya başladılar. Frikya başlığı ile kalpak arası bir şey olan kulaklıklı bir asker kepi giyen Éluard, kendisine uzatılan bir mikrofondan heyecanlı bir konuşma yaptı. 200 mikrofon sesi yükselterek dağın eteklerindeki hükümet birliklerine ulaştırıyordu. Yunan evlatları, sizlere, sizi temsil etmeyen bir hükümetin ordusuna katılmak zorunda kalmış köylülere, işçilere ve aydınlara sesleniyorum. Buraya ilk kez barış için beslediğim kişisel kaygılar ve gerçekliğe duyduğum aşk dışında hiçbir kaygı tarafından etkilenmeksizin her şeyi kendi gözlerimle görmek için gelmiş bulunuyorum. Bulunduğunuz yerden insanların hapse atıldıkları ve idam edildikleri taraftan, insanların ağızlarından düşürmedikleri adalet uğruna kanlarını döken tüm bu insanları düşünmeniz için sizlere yalvarıyorum. Sizlere Makronissos'un dehşetini, zaferden emin, işkenceler ve ölümler içinde ileriye doğru bakan binlerce yurtseverin kapatıldığı hapishanelerinizin dehşetini hatırlatmak istiyorum. Her yerde, cephede ve hatların gerisinde, tutsaklarınıza insanlık değerlerine karşı büyük bir saygıyla davranıldığını gördüm. Onlar Yunanistan Demokratik Ordusu'nun askerleriyle aynı ekmeği paylaşıyorlar. Sayıları gün geçtikçe artan tutsaklar isterlerse evlerine dönebiliyor, isterlerse Demokratik Ordu'nun saflarına katılıyorlar. Çoğunluk ikinci alternatifi seçiyor. Zaferin kesinliğinden bu derece emin olan ve insana bu derece güven duyan bir ordu, modern tarihte ilk kez görülüyor. Yine ilk kez bir ordu gücü arttıkça daha da büyük bir sabırsızlıkla barışı arıyor. Bu ordunun arzuladığı yegane zafer, tüm ülke insanlarının birleşmesi ve Anglo-Sakson emperyalistlerinin zorla dayattıkları bir savaşın getirdiği sefalete son verilmesidir. Yeryüzünün tüm sıradan insanları barış uğruna mücadele ediyorlar. Yiğit ve muzaffer Yunan halkı bu mücadelenin öncülüğünü yapıyor. Éluard'ın gördüğü tek şey partizanların gözlerindeki pırıltılardır. Gerçeğin öteki yüzünü o da göremiyordu. Paleologos komutasındaki demokratik ordu birliğini ziyaret etti. Birlik, Gramos üzerinde yüksek bir yerdeydi. Birlik bir gün önce öldürülen Andreas Georgos adına karargâhtan bir nişan almıştı. Paleologos madalyayı Éluard'a vermeyi kararlaştırdı ve tüm adamların hazır bulundukları gösterişli bir tören yapıldı. Derinden etkilenen Éluard nişanı kabul etti ve şöyle dedi: "Bu benim için bir şeref, aynı zamanda bir görevdir. Tüm Fransızlar Georgos adını duyacaklar. Bu isim asla unutulmayacak." Birkaç hafta içinde tüm dünya Yunanistan'ı unutma çabasına girecekti ve Yunan tarihi üzerine her taraftan gelen derin bir sessizlik çökecekti. Bu arada Eluard, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya Komünist Partilerinin Tito'yu geleneksel bir tarzda yaftaladıkları ve Yugoslavya ile ticari ilişkileri kesmeye karar verdikleri Prag Kongresi'ne katılmak üzere hareket etti. Tito tam bir tecrit durumundaydı. 10 Temmuz 1949 tarihli Pola bildirisiyle Yugoslav sınırını Yunanlı partizanlara kapatmak kararında olduğunu açıkladı. Kominform nihayet elindeki kiri temizletebileceği birini bulmuştu. Atina hükümet ordusu Torç harekatını başlattı. Zahariadis'in yaz randevusu. Diamantis'in 21 Haziran'da ölmesiyle birlikte Rumeli kesin olarak temizlenmişti. Hükümet güçleri Temmuz başında Vitsi ve Gramos'a ilerlemeden önce Vitsi'nin doğusundaki Yugoslav sınırı boyunca uzanan Kaymakçalan dağlarında harekata başladı. 1500 partizan bir hafta direndi ve 28 Temmuz'da 400 adam kaybettikten sonra bölgeyi terk etti. Böylece Vitsi'nin Bulgar sınırı boyunca uzanan Beles dağlarındaki demokratik ordu güçleriyle bağlantısı kesildi. Artık Torç harekatı olanca güçlerini son kale üzerinde toplamaya hazırdı. Papagos'un planına göre Gramos üzerine bir şaşırtma saldırısı yapılacak ve hemen ardından Vitsi üzerine genel bir saldırıya geçilecekti. Daha sonra tüm güçler kuzeyden ve güneyden girişilen kuşatmayı kapatmak için Gramos üzerine doğru saldırıya geçeceklerdi. Hükümete bağlı 6 tümen harekata katıldı. 2 bağımsız Tugay'ın desteğinde, 2 tümen ise demokratik güçlerden ayrılmış durumda bulunan Beles, istihkamını çökertmek üzere harekete geçirildi. Zahariadis'in Vitsi'de 8000, Gramos'ta 5000 partizanı vardı. İlk bölme harekatı 5 Ağustos günü başladı. Hükümet ordusu bölgedeki son köyleri boşaltarak bir hafta içinde Gramos tepelerine dayandı. 10 Ağustos'ta hükümete bağlı 1. Kolordu'nun 3 tümeni Vitsi'ye doğru hareket etti ve şiddetli bir bombardımandan sonra kuzeyden güneye doğru uzanan 8 ayrı noktadan aynı anda saldırıya geçti. Partizanlar napalm bombalarının alevleri arasında geleneksel kamikaze direnişine geçtiler. Savaş öylesine acıydı ki birkaç Arnavutluk askeri kendi inisiyatifleriyle partizanların yardımına koştular. Kısa bir 48 saat için savaşa katılan bu güç Yunan devriminin yegane uluslararası tugayı oldu. 14 Ağustos günü partizanlar bir bomba tufanı altında Konitsa yönünde karşı saldırıya geçmeye çalıştılar. Geri püskürtüldüler. Fakat bir önceki mevzilerine çekilmeyi başardılar ve bu mevzileri bir sonraki gün boyunca elde tuttular. Nihayet ayın 16'sında Zahariadis'in zapt edilemez kalelerinin çevresinde 997 ölü bırakarak çekilmek zorunda kaldılar. 6 birlik bölgeden çıkmak zorunda kaldı. Sadece biri dayanabildi ve diğerleri dağılarak geri çekildiler. Tükenmiş durumda yaklaşık 4000 partizan kendilerini ikinci şoka hazırlamak üzere Gramos'a ulaşabildi. Hükümet ordusuna bağlı 3. kolordu 19 Ağustos günü Beles dağlarına saldırdı. Saldırı Gramos üzerine çevrilmeden önce girişilen bu hareket tüm hava kuvvetleri tarafından desteklendi. Partizanların mevzileri artık savunulamaz durumdaydı. Buna rağmen 4 gün boyunca dayandılar. Nihayet 1000 kişi Bulgaristan sınırını geçti, büyük göç başlamıştı. Artık Papagos olanca gücüyle Gramos'a saldırabilirdi. Amerikalılar hava kuvvetlerini 51 Curtiss Helldiver göndererek takviye ettiler. Bu uçaklar bir toplu iğne ucu hassaslığıyla karadan sürdürülen harekatı makineli tüfeklerle, toplarla ve tonlarca bombayla desteklediler. Son tufan 25 Ağustos günü şenliği seyretmek için gelen Kral Paul'un huzurunda başlatıldı. Ona karşı bir savaşan ve çok zayıf bir ateş gücüne sahip olan partizanlar karşısında düzenli güçler tepeleri teker teker ele geçirdiler. Gramos ayın 27'sinde düştüğünde son simgede yok olmuştu. Hükümet güçleri ayın 28'inde Arnavutluğa giden iki ana geçidi Staryas ve Barokas'ı tuttular. Partizanlar 3 gün boyunca her bir kaya parçasını düşmana pahalıya ödeterek bir cehennem atmosferi içinde mevzilerini savundular. Toplara karşı Bubi tuzaklarıyla savaştılar. Uçaklara Bren silahlarıyla ateş açtılar. Ve yüzlerce ölü vererek son umutlarını da kaybettiler. Son istihkam olan Kemonik, 30 Ağustos sabahı saat 5'te düştü. 8 bin adam hükümet güçlerinin kıskacı kapanmadan önce Arnavutluğa ulaşmayı başardı. Her şey bitmişti. Sabahın 10'unda Gramos bir mezar kadar sessizdi. Hayatta kalan son partizan grupları sürekli yer değiştirerek ve zikzak çizerek Arnavutluk sınırına ulaşmaya çalışıyor ve yaban tavşanları gibi avlanıyorlardı. Yunanistan'la resmen savaş durumunda bulunan Arnavutluk, Tito karşıtı bir tutum almıştı ve şimdi sınır boyunca yığılmış olan Yunan hükümet ordusu karşısında tek başına kalmıştı. Gramos savaşının başladığı 26 Ağustos günü Enver Hoca bir bildiri yayınlayarak Arnavutluk sınırını geçen Yunanlı partizanların silahsızlandırılacaklarını duyurdu. 5 Eylül günü Tirana gazeteleri Arnavutluk birliklerinin o hafta içinde 127 Yunanlı isyancıyı silahsızlandırdıklarını bildiriyorlardı. Bulgarlar da aynı yönde hareket edeceklerini taahhüt ettiler. Nihayet Sovyetler Birliği de 1 Ekim günü Balkan Komisyonu'nu topladı ve çeşitli platonik uzlaşma önerileri yayınladı. Özgür Yunanistan Radyosu 16 Ekim Pazar günü savaşın sona erdiğini duyurdu. Yunan geçici hükümeti Yunanistan'ın topyekün tahrip olmasını önlemek için düşmanlıklara son veriyor. Demokratik ordu silahlarını bırakmamış, sadece şimdilik askeri harekatı durdurmuştur. Bu, Yunanlıların halkın hakları uğruna mücadeleden vazgeçtikleri biçiminde anlaşılmamalıdır. Anglo-Amerikan emperyalistleri ve onların monarşist, faşist ajanları mücadelenin sona erdiğini ve demokratik ordunun artık olmadığını sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Savaşın sona ermiş, solun ise yenilmiş olmasına rağmen Atina hükümeti bu tür bildirileri katliamı daha da ileriye götürmek için bahane bularak kullandı. Amerikan yardımıyla ilgili nedenlerden ötürü Atina'daki liderler Zaharyadis'in ateşkesini kabul etmediler. İç savaşta 185 bin Yunanlı öldü. Bu sayı Alman-İtalyan işgali sırasında verilen kurbanların sayısına eklenirse, 2. Dünya Savaşı'nın başından beri Yunanistan nüfusunun 1/10'unun hayatını kaybettiği görülür. 3500 kişi idama mahkum edilmiş ve bunların 1500'ünün cezaları infaz edilmişti. Sayıları 50 bin ile 100 bin arasında değişen Yunanlı sınırı geçerek halk demokrasilerine iltica etmişti. Fakat yine de her şeye sona ermedi. İleri giden yollar tutulmuştu. Karşı devrim yoldaydı. Bugün de aynı yolda ilerlemeye devam ediyor. Atina hükümeti savaşın sona erdiğini, 1962 Temmuz'unda yani Gramos'ta verilen son savaşın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra ilan etti. Fakat bu bile uzun geceyi sona erdirmedi. İki dev arasında sıkışıp kalan, zırhlara bürünmüş batı ve soyut bir devrim anlayışı arasında bölünüp parçalanan Yunan halkının kazandığı zafer, gözlerinin önünde çalınmış ve ansızın tamamen farklı bir görünüm alan, kendi tarihi üzerinde tüm kontrolünü kaybetmişti. Bu durum şimdi de devam ediyor. Yunan halkının gerçek yüzü örtülmüş ve dünyanın gözlerinden gizlenmişti. Son söz. Kayıp kuşak. Biz kazandık. Komünizm bitti ve Gramos da kaybetti. Şimdi Makronisos da toz yutmaya devam ediyor. Diplomalı kurtarıcılık uzmanı Xirokaitis, sağ elinin parmakları önü açık tüniğinin içinde olduğu halde inatçı unsurların dirençlerini kırmaya çalışıyor. Makronisos, Poseidon tapınağından birkaç kilometre ötede, Ege Denizi'nden gelen serin hava akımlarına açık, yalçın kayalarla kaplı uzun bir adadır. Ve antik çağdan bu yana yasalara uymayan insanların cezalandırılmasında kullanılır. Sert doğa koşulları ve ıssızlık adayı bu iş için uygun hale getirmiştir. Uğursuz kemerli hapishanesi, rüzgara açık yamaçları ve doğal birer muhafız olarak iş gören köpek balıklarıyla ada Yunanistan'ın en eski hapishanelerinden biridir. Adada 3 tugay halinde 13 bin adam bulunmaktaydı. 3. Tugay 1948 Ocağı'ndan beri Limnos, İkarya ve Agios Östatitos hapishanelerinden getirilen siyasi mahkumlardan oluşturulmuştu. Yetkililer 1949 Şubat'ında yeni ve geniş kapsamlı bir inanç aşılama kampanyasına başladılar. Sayısı yaklaşık 10 bini bulan 3. Tugay dağıtıldı ve buradaki adamlar çoğunluğu pişmanlardan oluşan diğer 2 Tugay'a dağıtıldılar. Tesos, Nikiforos, Gozakis ve yaşları 30'un altında olan 3000 mahkum 1. Tugay'a gönderildiler. ve burada tam 48 saat boyunca işkenceye tabi tutuldular. Bu eğitim faaliyetinin sonucu 17 ölü, 30 intihar girişimi, 600 kemik kırığı ve 250 akıl hastalığı oldu. Sarafis, Gavrilidis ve 100 kadar Elaz subayı 2. Tugay'a gönderilenler arasındaydı. Tugay küçük gruplara ayrılmıştı ve şimdi hep birlikte Xirohakis'in hoş geldiniz konuşmasını dinliyorlardı. Anında öldürülebilirdiniz. Bunu yapmaya hakkımız vardı. Sizi hayatta bıraktıysak bunun nedeni sizleri biraz milliyetçi yapmaya karar vermiş olmamızdır. Bizi hiçbir şey durduramaz. Bizler galipleriz, sizler mağluplarsınız. Vay mağlupların haline. Herhalde düşünüyorsunuz sizi neden 2. Tugay'a aldık diye. Sizi buraya aldık çünkü sizi ezmenin, Vitsi'deki gibi suyunuzu çıkarmanın zamanı geldi. Ya boyun eğeceksiniz ya öleceksiniz. Ordu burada her şeydir. Biz yani ordu her şeyi temsil ederiz. Gücü, devleti, iktidarı, hükümeti, hepsini. Her türlü hakka ve her türlü güce sahip bulunmaktayız ve sizden tam da istediğimiz gibi olmanızı istiyoruz. İstersek sizi son adama kadar yok ederiz. Hiç kimse ne yapıyorsunuz diye sormaz. Şimdi gidin ve artık milliyetçi olan eski yoldaşlarınızla ufak bir görüşme yapın. Ya onlara katıldığınızı açıkça beyan edersiniz ya da ölürsünüz. Böylelikle size bir iyilik yaptığımıza inanıyorsanız bu bir iyiliktir. Bunu bir provokasyon olarak görmek istiyorsanız bu bir provokasyondur. Bunun ahlak dışı bir hareket olduğuna karar verirseniz tamam, bu ahlak dışı bir harekettir. Daha sonra yeni gelenler götürüldüler ve işkenceye çekildiler. Xirohakis birkaç kişiyi özellikle gözüne kestirmişti. 8 Aralık 1949 gecesi mahkumlar ayak sesleriyle uyandılar. Muhafızlar çadırlara saldırarak içindekileri sopalarla dövmeye başladılar. Dayak birkaç gün boyunca devam etti. Yine 8 Aralık akşamı hala ikna edilememiş olanlar tekrar bir araya toplandılar. Bulgarlar dışarı, çabuk olun cici çocuklar. Bir süre önce her iki bacağı da kesilmiş olan Panagopoulos adında bir adam, yaraları yeni kapanmış kesik bacakları üzerinde doğrulana kadar dövüldü ve tekmelendi. 700 mahkum askerler tarafından yapılmış bir amfiteyatroda toplandı. Xirohakis, moral bozucu konuşmalarından birini daha dinledikten sonra adamlar önceden hazırlanmış hendeklere sürüklendiler. Hendeklerden çığlıklar geliyordu. Doğu rüzgarı işkence edilen adamların çığlıklarını 10 kilometre ötedeki Lavyon'a taşıyordu. Sesler şafak sökene kadar işitildi. 100 kişi ya da 700 kurban içinden 100 kişi tam bir teslimiyet göstererek kendilerini kurtardılar. Diğerleri teslimiyeti reddettiler ve dikenli tellerle çevrili ayrı bir yere alındılar. Sarafis, Hacı Mikais ve subaylar ile İlyo, Kolambas, Gavrilidis ve politik kadrolar ayrı yerlerde tutuldular. Adamlar fiziksel güçlerine göre bölümlere ayrıldılar ve hiçbir yere gitmeyen bir yolun inşa için geceli gündüzlü taş kırmaya başladılar. 88 yaşındaki Sofolis, 24 Haziran 1949 günü öldü. İhtiyar liberal, iç savaşta 1947 Eylül'ünden beri sadakatle hizmet ettikten sonra koşulduğu bu ağır işte ölmüştü. Savaş sona erince Amerikalılar yeni seçim zamanının geldiğini düşündüler. Gramos, galiba Papagos'a bir tür Franco ünvanı vermekte pek istekli değildiler. Yunanistan, kurumları muhafaza ederken her türlü insan ve yurttaşlık haklarını pratikte ortadan kaldıran, bir faşizm ruhunun hakim olduğu bir çeşit özgün demokrasiyi ortaya koyan bir yol boyunca ilerliyordu. Tanım, Yunanistan'da özgürlük ortamının yeniden sağlanması konulu Batı Avrupalı avukatların katıldığı bir toplantıda konuşan İlyas İlyo'ya aittir. 26 Mayıs 1962. İç savaştan sonra ilk seçimler 5 Mart 1950'de yapıldı. Çoğunluğu liberaller ve merkezciler kazandılar. Fakat bu gruplar Plastiras ve Venizelos'la Papandreou'nun partileri arasındaki rekabet nedeniyle bölünmüş durumdaydılar. Yaşlı general, genel bir affa taraftardı. Oysa beraberindekiler bu tür şeylere şiddetle karşı çıkıyorlardı. İngilizlerin desteğini alan Venizelos, sağla ittifak halinde bir hükümet kurdu. Bu hükümetin ömrü bir ay sürdü. Amerikalılar bazı kurallara saygı gösterilmesi gerektiğine karar verdiler ve 15 Nisan'da Plastiras başkanlığında bir koalisyon hükümetinin kurulmasını sağladılar. Nedir ki, başbakanın programının büyük bir kısmından vazgeçmesi gerekti. Daha sonraki yıllarda pek çok yargılama ve cezalandırma işlemleri gerçekleştirildi. 1952'de toplanan meşhur Peloyannis Mahkemesi bunlardan biriydi. Yine bu dönemde Plastiras'ın dürüst fakat boşa çıkan çabalarına rağmen Kızıl Ava'nın ülke çapında bugüne kadar sürdürülmesine yol açan olağanüstü uygulamalar yapıldı. Yunan hükümeti karşılığı çok pahalıya ödenen bir Haçlı seferine zorlandı. Amerikalılar her zaman faturayı imzalamaya hazırdılar. Zamanla baskı bir kurum haline geldi. Polisin sert uygulamalarının bir uzantısı olarak karmaşık yasal ya da yarı yasal yöntemler, örneğin aşırı para cezaları, şüphelinin evinin beyaza boyanması, köydeki diğer köpekler serbestken şüpheliye ait köpeğin öldürülmesi, anlamsız fakat masraflı mahkemeler ve benzeri kırsal kesimde uygulanıyordu. Bu uygulamaları sağlayan olağanüstü hal yasaları, zorlayıcı bir yurttaşlık hakları sertifikası kurumu getirmişti. 29 Aralık 1947'de çıkarılan ve KKK'yı yasa dışı bırakan 509 sayılı yasanın kapsamı, 1951'de çıkarılan 1975 sayılı yasayla genişletildi. Aynı yasa, temyiz mahkemelerine askeri hakimlerin atanmasını öngörüyordu. Duruşmaların çoğu askeri hakimlerin önünde yapılıyor. Bu arada casuslukla ilgili suçlar Metaxas'ın diktatörlüğü döneminde 1936'da çıkarılan 375 sayılı yasa kapsamında tutuluyorlardı. Eski partizanlar yürürlükteki yetkililerce çok geniş biçimde yorumlanan yasalara göre yargılanmıyorlardı. Bu kişiler Bulgar Panslavizminin ajanları kabul edildikleri için casus muamelesi görüyor ve sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanıyorlardı. Yurttaşlık hakları sertifikası, insanları kayıtlı komünist olarak etiketlemeye daima hazır bulunan polisten alınıyordu. 8 Ocak 1948'de çıkarılan 516 sayılı olağanüstü hal yasasında öngörülen bu belgeler, aynı zamanda kamu hizmetlerinde çalışacakların soruşturulması işinde de kullanılıyordu. Okullara ya da üniversitelere girmek için, bağışta bulunmak için, şoför ehliyeti ya da avlanma ruhsatı almak için, seyyar satıcılık belgesi ve özel kesimde en sıradan işlere girebilmek için yurttaşlık hakları sertifikası gerekliydi. Basın özgürlüğü ya da herhangi bir kamu görevinde çalışmak gibi anayasada öngörülen haklar güvenliği sağlama amacıyla çıkarılan bir olağanüstü hal yasasıyla dengelenmişti. Nihayet bireysel özgürlüğü koruyan her türlü ilkeye karşı çıkılmasıyla idari kararlarla sınır dışı etme uygulamaları güvenliğin sağlanması amacıyla öngörülen bir kurum haline geldi ve müracaat etme hakkı ya da kanun maddesinin uygulanma süresiyle ilgili en temel güvenceler bile dikkate alınmaksızın sıklıkla uygulandı. Yunanistan'da savaş sonrasında gerçekleştirilen yasal düzenin çerçevesi budur. Sessizce sürdürülen bu gülünç fakat etkin uygulamalar zorbalığa süreklilik kazandırıyordu.